Birinci ayrım. Bu kitap Getem için Filios Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios. Eserin adı 2 Dakika Kuralı. Yazarı Robert Crace. Özgün adı The 2 Minutes Rule. Çevirmeni Füsun Talay, türü roman, Bilge Kültür Sanat Yayınları. Birinci basım Şubat 2007. ISBN numarası 978-9944-425-19-2. Bu kitap 373 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 4 Mayıs 2021. Kurum telefonu 0212 359 76 59. Arka kapak. 2 dakika bir an gelir koca bir ömre mal olur. Profesyonel banka soyguncuları soygunlarını gerçekleştirip kaçmak için 2 dakikadan daha az bir zamanları olduğunu bilirlerdi. 2 dakikadan sonraki her saniye soyguncunun yakalanma olasılığını arttırırdı. Bir profesyonel 2 dakikası dolduğunda parayı almış olsa da olmasa da bankayı terk ederdi. Eski bir banka soyguncusu olan Max Holman'ın hapiste geçirdiği 11 yılın ardından tek istediği, geride bıraktığı eşinden ve oğlundan af dileyip kaybettikleri zamanı telafi etmeye çalışmaktır. Ne var ki hayatında yepyeni bir sayfa açma hayalleri özgürlüğüne kavuştuğu gün aldığı bir haberle son bulur. LAPD'de polis memuru olan oğlu 3 polisle birlikte Holman'ın tahliyesinden bir gün önce öldürülmüştür. Oğlunun adının şaibeli bir olaya karıştığını öğrenen Holman, geç de olsa babalık sorumluluğunu yerine getirmeye, katili bulup oğlunun adını temize çıkarmaya ahdeder. Çünkü oğlu kötü değildir, o babası gibi biri değildir. Aralarında 80'li yılların ünlü polisiye dizilerinden Quincy, Barretta ve Miami Vice'ın da bulunduğu pek çok televizyon dizisinin senaristliğini de yapmış olan Crazy'in yazdığı polisiye, gerilim romanlarının hepsi de bestseller listelerinin üst sıralarında yer almış ve çeşitli ödüllere layık görülmüştür. Yazar ailesi kedileri ve binlerce kitabıyla Santa Monica dağlarında yaşamaktadır. Grace gerilim ve polisiyeyi harmanlayıp ortaya nefes kesici bir kitap çıkartmış. Zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz bile. Publishers Weekly. Baton Rouge Polis Merkezi'nden dedektif Terry Melancon Jr.'un anısına ithaf edilmiştir. 10 Ağustos 2005. Kahraman. Teşekkürler Bay Polis. Giriş. Heyecanları giderek doruğa çıkarken Marchenko ve Parsons metamfetamini yatıştırması için Krylon Royal Blue Metal 2 koklayarak 16 dakika boyunca bankanın etrafında dolaştılar. Koyu mavi savaşçıların rengi olduğu için Marchenko Royal Blue Metal 2'nin kendilerine bankada üstünlük sağlayacağına, onları acımasız ve sert göstereceğine inanıyor. Parsons görünmez bir zarla dünyadan ayrılıyormuş, bedeninin dışına çıkıyormuş gibi bir duygu uyandıran esrimenin keyfini çıkarıyordu. Çılgına dönen ve Ukraynalı yüzü moraran Marchenko birdenbire kumanda tablosuna vurunca Parsons işe koyulacaklarını anladı. Marchenko şu kaltağı becerelim diye haykırdı. Marchenko çalıntı Corolla'yı otoparka sokarken Parsons ani bir hareketle M4'ün şarjörünü taktı. Parmağını tetiğe değdirmemeye dikkat etti. Bu küçük operasyonların lideri Marchenko olduğu için o işaret verene kadar ateş etmemek önemliydi. Ve Marchenko'nun lider olması Parsons için bir sorun yaratmıyordu. Marchenko sayesinde ikisi de milyoner olmuşlardı. O öğleden sonra saat 3'ü 7 gece otoparka girdiler ve arabayı kapının yakınında bir yere bıraktılar. Daha önce 12 kere yaptıkları gibi siyah renkli örgü kar maskelerini indirdiler, birlik ruhu için eldivenli yumruklarını birbirlerine vurup sanki ağızlarından çıkan sözleri gerçekten kastediyormuş gibi bir ağızdan bağırdılar. ''Şu kaltağı becerelim!'' Arabadan fırlarlarken ikisi de siyah ayıları andırıyorlardı. Marchenko ve Parsons birbirlerinin eşi, komando kıyafetleri, bot, eldiven giymiş ve maske takmışlardı. eBay'den satın aldıkları kurşun geçirmez yeleklerinin üzerine taktıkları ekstra şarjörlerle dolu malzemelik ve yeleklerin altındaki tüfekler zaten şişmiş gibi gözüken vücutlarını daha da şişkin gösteriyordu. Parayı koyacakları naylon çantayı Parsons taşıyordu. Güpegündüz süt kasesine üşüşen ikisine kadar göze batan Marchenko ve Parsons, Dünya Güreş Federasyonu'na mensup, kayıtsız tavırla mindere çıkan iki güreşçiymiş gibi rahat adımlarla bankaraya girmişlerdi. Parsons bir kez bile polislerin gelebileceğini veya yakalanabileceklerini düşünmemişti. İlk birkaç soygunda biraz endişelenmişti ama bu onların 13. silahlı banka soygunuydu. Ve ikisi de gerçekleştirdikleri bu banka soygunlarıyla hayatlarının en kolay paralarını kazanmışlardı. Bankacılar size parayı anında verirlerdi. Koruma görevlileri geçmişte kalmıştı. Bankalar yüksek maliyetler yüzünden kiralık polisleri işe almaktan vazgeçmişlerdi. Yapmanız gereken tek şey bankanın kapısından girmek ve istediğinizi almaktı. Bankaya girerlerken tayyör giymiş bir kadın kapıdan çıkmak üzereydi. Kadın onların siyah komando kıyafetlerini ve silahlarını görünce gözlerini kırpıştırarak yönünü değiştirmeye çalışmıştı. Ama Marchenko kadının yüzünü yakalamış, bacaklarını aşağıdan bir tekme savurup onu yere yıkmıştı. Sonra da silahını havaya kaldırarak olabildiğince yüksek sesle bağırmıştı. ''Bu bir soygundur orospu çocukları, bu kahrolası bankanın sahibi biziz.'' Başlama işaretini alan Parsons tüfeğinden çıkan iki korkunç patlamayla tavanı tarayınca tavandaki seramikler dağılarak düştü ve üç sıra lamba paramparça oldu. Şarapnel, moloz parçaları ve seken kurşunlar madeni sesler çıkartarak duvarlara ve masalara sıçradı. Boş kovanlar gergin bir ziyafette tıngırdayan çatal bıçaklar gibi Parsons'ın silahından dökülüyordu. Kapalı mekanda otomatik tüfeğinin sesi o kadar yüksek çıkmıştı ki Parsons memurların çığlıklarını duyamamıştı bile. 13. banka soygunu resmen başlamıştı, saat işliyordu. Vezne kuyruğundaki üçüncü kadın olan Lynn Phelps de herkes gibi tüfeğin sesiyle şaşkına dönüp kendisini yere attı. Arkasında duran kadının bacaklarına sarılarak onu da yere indirdi ve dikkatle saati kontrol etti. Dijital Psycho saati tam olarak 3.09'u gösteriyordu. 3'ü 9 geçiyordu, zaman önemli olacaktı. Kaliforniyalı emekli bir şerif yardımcısı olan 62 yaşındaki Bayan Phelps aşırı kiloluydu ve üstü başı dökülüyordu. Los Angeles'lı eski bir polis olan Stephen Earn Phelps ile evlendikten sonra yeni kocasıyla birlikte Culver City'ye taşınmıştı. Ve bu şubenin yalnızca 8 günlük müşterisiydi. Bayan Phelps silahlı değildi ama olsa bile silahına davranmazdı. Parayı çalmaya koyulmak yerine silahlarını sallayarak zaman kaybetmelerinden dolayı Lynn Phelps müşterisi olduğu bankayı soyan bu iki gerizekalının profesyonel olmadıklarını anlamıştı. Profesyoneller zaman kaybetmeden müdürleri yakalayıp veznedarlara çekmecelerini boşaltmalarını söylerlerdi. Profesyoneller süratin yaşama eşit olduğunu bilirlerdi. Bu gerizekalıların amatör oldukları çok açıktı. İşin berbat yanı bunların tepeden tırnağa silahlı amatörler olmalarıydı. Profesyoneller dışarı sağ çıkmak isterlerdi. Amatörler ise sizi öldürürlerdi. Lynn Phelps tekrar saati kontrol etti. 3.10. Bir dakika geçmişti ve bu salaklar hala silahlarını sallıyorlardı. Amatörler. Marchenko Latin kökenli bir adamı mevduat fişleriyle dolu bir bankoya itti. Adam kısa boylu ve esmerdi. Bol iş kıyafetleri beyaz boyaya ve toza bulanmıştı. Elleri de aynı şekilde. Parsons adamın bankaya gelmeden önce alçıpan yaptığını düşündü. Zavallı herif herhalde İngilizce de konuşamıyordu ama dil dersi için zamanları yoktu. Marchenko kıçını yere koy diye bağırdı. Bunu söylediği anda da tüfeğinin kabzasıyla adama vurdu. Başı yarılan adam bankonun üzerine devrildi ama yere düşmediği için Marchenko tekrar vurarak adamı yere indirdi. Marchenko kendi ekseni etrafına döndü. Sesi öfkeliydi ve gözleri kar maskesinden dışarı uğramıştı.
''Herkes yere yatsın, bize sorun çıkartan herkes kıçına veda etsin. Sen şişko karı buraya gel.''
Parsons'ın işi kolaydı. Herkese ve kapıya dikkat ediyordu. İçeri yeni girenler olursa onları yakalayıp yere yatıracaktı. Eğer içeri bir polis girerse herifi haklayacaktı. İşler böyle yürürdü. Marchenko anahtarları almaya gittiğinde de Parsons veznedarları soyacaktı. Bankalar paralarını iki yerde tutarlardı. Veznedarların çekmecelerinde ve bodrumdaki kasalarda. Kasaların anahtarları müdürde olurdu. Marchenko müşterileri yere yatırırken Parsons naylon çantasını çıkarıp veznedarların yanına gitti. Sakin bir öğleden sonra manzarasıydı. Tümü Asyalı ve Orta Doğulu dört kadın veznedar ve onların arkasındaki masada daha yaşlı bir karı. Muhtemelen müdürdü. Kredilerden sorumlu memur veya müdür yardımcısı olan birisi gişelerin halka açık kısmındaki iki masadan birinde oturuyordu. Parsons sesini Marchenko'nunki gibi acımasız çıkması için çabalayıp silahını salladı, tüfeği piliçlerin ödünü koparttı.
''Bankodan uzaklaşın, lanet olası geri git, ayağa kalk, eğilme kahrolası orospu, ayağa kalk.''
Veznedarlardan biri geri zekalı bir kaltak dizlerinin üzerine çökmüş ağlıyordu. Parsons bankonun üzerinden eğilip tüfeğini sallayarak ''Ayağa kalk sersem kaltak'' diye bağırdı. Parsons'ın arkasındaki Marchenko masa başındaki görevlerden birini yakalamış müdürü görmek için haykırıyordu.
''Anahtarlar hanginizde Allah kahretsin müdür kim? Seni kahrolası kıçından vuracağım, vuracağım.''
Veznedarların arkasındaki masada oturan kadın öne çıkarak kendisini müdür olarak tanıttı. Yavaşça öne doğru yürürken avuç içlerini göstermek için ellerini havaya kaldırdı. ''Parayı alabilirsiniz, size karşı koymayacağız.'' Marchenko yakaladığı adamı iterek yere serdikten sonra ağır adımlarla memurların arkasındaki aralığa doğru yürüdü. O kendi payına düşenle ilgilenirken Parsons veznedarlara yerlerine gitmelerini ve bankoların altındaki alarm düğmelerine basmamalarını emretti. Çekmecelerini masalarının üzerine boşaltmalarını ve lanet olası boya torbalarını koymamalarını söyledi. Tüfek sağ, çanta sol elindeydi. Görevlilere paraları çantaya koymaları emrini verdi. Verilen emri yerine getirirlerken görevlilerin elleri titriyordu, her biri titriyordu. Onların yaşadığı korku Parsons'ın cinsel organının sertleşmesine neden oldu. Yerdeki aptal kaltakla başı dertteydi. Kadın ayağa kalkmıyordu, bacaklarını kontrol edemiyor ve Parsons'ın emirlerini duyamıyor gibiydi. Parsons bankonun üzerinden atlayıp diğer veznedar onun çekmecesini de boşaltırken o aptal karıyı dövmek istiyordu.
Parsons, yap, buraya gel ve bana parayı ver dedi.
Yardımsever görevli parayı çantaya koyarken kısa gri saçlı ve kırışık yüzlü bir adam bankaya girdi. Veznedarlardan biri ona baktığı anda Parsons adamı fark etmişti. Parsons baktığında adam dışarı çıkmak için arkasına dönmüştü. Tüfek sarsıldı, kısa ve keskin bir brrrrp sesiyle üç el ateş edildi. Adamın vücudu kendi etrafında dönerek yere düşerken veznedarlar çığlık attılar. Parsons kesinlikle tereddüt etmemişti. Hiç kimsenin ayağa kalkmaya çalışmadığından emin olmak için dikkatle yerdeki insanlara baktı, sonra tekrar veznedarlara döndü.
''Bana şu lanet olası parayı verin!''
Marchenko bodrumdan döndüğünde son veznedar çekmecesindeki parayı Parsons'ın çantasına koyuyordu. Marchenko'nun çantası epey şişkindi. Asıl para daima bodrumda olurdu. Parsons iyi miyiz diye sordu. Marchenko maskesinin altından gülümsedi.
Harikayız.
Parsons çantanın fermuarını çekti. Eğer boya torbalarından biri patlarsa para mahvolurdu. Ama naylon çanta Parsons'ı boyanmaktan koruyacaktı. Boya paketleri kimi zaman kronometrelere, kimi zaman da bankadan çıktığınızda ateşlenen yakınlık sensörlerine bağlı olurdu. Boyalar patlayacak olursa polisler silinmez mürekkep bulaşmış birini arayacaklardı. İkisi de ellerinde paralarla durarak bankaya ve yerdekilere baktılar. Marchenko her zaman olduğu gibi veda işaretini verdi.
''Ayağa kalkmayın, bakmayın. Bakarsanız göreceğiniz en son şey ben olurum.''
Marchenko kapıya yöneldiğinde Parsons oradan çıkmak ve eve gidip paraları saymak için sabırsızlanıyordu. Öldürdüğü adama hiç bakmadan onu izledi. Kapıya vardıklarında Parsons herkesin hala yerde yattığından emin olmak için son bir kez baktı. Her zamanki gibi yerdeydiler. Çünkü banka soymak çok kolay bir işti. Sonra Marchenko'nun arkasından gün ışığına çıktı. İki soyguncu kapıdan çıkarken Lynn Phelps saatine baktı. 3:18 geçiyordu. İki salığın siyah giysileri ve silahlarıyla bankadan içeri girmelerinden bu yana 9 dakika geçmişti. Profesyonel banka soyguncuları soygunlarını gerçekleştirip kaçmak için 2 dakikadan daha az bir zamanları olduğunu bilirlerdi. 2 dakika banka çalışanının sessiz alarmı harekete geçirmesi, sessiz alarmın bankaların bu tür olayları izlemesi için tuttukları güvenlik şirketlerine ulaşması ve polislerin aldıkları soygun ihbarıyla ilgilenmeleri için gereken minimum süreydi. 2 dakikadan sonraki her saniye banka soyguncusunun yakalanma olasılığını arttırırdı. Bir profesyonel 2 dakikası dolduğunda parayı almış olsa da olmasa da bankayı terk ederdi. Lynn Phelps bankada 9 dakika oyalandıkları için bu heriflerin amatör olduklarını anlamıştı. Er geç yakalanacaklardı. Lynn Phelps yerden kalkmadan bekledi. Zaman doldu. 10 dakika. Phelps homurdandı. Lynn Phelps dışarıda neyin beklediğini kesinlikle bilmiyordu ama iyi bir fikri vardı. Parsons biraz önce soydukları insanların peşlerine düşmediklerinden emin olmak için bankadan geri çıktı. Geri giderken otoparktan bir ses yankılanınca kapının birkaç metre uzağında hareketsiz kalan Marchenko'ya çarptı. ''Polis, kıpırdamayın, hareket edeyim demeyin.'' Parsons durumu bir anda kavradı. Otoparkın karşı tarafında ne idüğü belirsiz 2 binek otomobil park etmiş ve siyah beyaz bir polis arabası yolu kapamıştı. Hurda gibi bir Econoline sokakta siyah beyazın arkasında duruyordu. Sivil giyimli sert görünümlü adamlar araçların arkasında yerlerini almışlar, tabancalarını, çiftelerini ve tüfeklerini doğrultmuşlardı. Polis arabasının önünde ve arkasında üniformalı 2 polis duruyordu. Parsons vay canına dedi. Kalbi gümbür gümbür atsa da aslında korkmamış veya fazla şaşırmamıştı. Marchenko hiç tereddüt etmeden tüfeğini doğrultup ateş etmeye başladı. Marchenko'nun silahının harekete geçmesi tamam işaretine benziyordu. Parsons da ateş açtı. Modifiye edilmiş M4'leri kusursuz çalışıyor, kurşunlar dalgalar halinde çıkıyordu. Parsons midesinde, göğsünde ve sol uyluğunda hafif darbeler hissettiyse de bunlara pek dikkat etmedi. Boşalan şarjörü çıkartıp yeni bir tane koydu ve ateş etmeye devam etti. Dönerek siyah beyaz arabaya, sonra da Marchenko yere düşerken binek otomobillere doğru ateş etti. Marchenko ne sendeledi ne savruldu. İpleri kesilmiş bir kukla gibi düştü. Parsons ateş etmeye devam etmenin dışında nereye gideceğini ya da ne yapacağını bilmiyordu. Marchenko'nun cesedinin üzerinden atladı ve binek otomobilin arkasındaki adamlardan birinde kendi silahının eşi olduğunu gördü. Parsons silahını doğrulttu ama zamanlamayı iyi ayarlayamadı. Yeleğini delip geçen kurşunlar Parsons'ın sendelemesine neden oldu. Etraf bir anda karardı ve puslandı. Parsons'ın başı Royal Blue Metallic'in yarattığından farklı bir duyguyla çınlıyordu. Parsons farkında değildi ama sağ akciğeri mahvolmuş ve aortu patlamıştı. Kıçının üzerine oturdu ancak darbeyi hissetmedi. Arkaya doğru düştü fakat başının betona çarptığını duymadı. Hiçbir şeyin yolunda gitmediğini anlamıştı ama ölmekte olduğuna hala inanamıyordu. Üzerinde şekiller ve gölgeler dolaşıyordu ama Parsons bunların ne olduğunu anlamıyor ve umursamıyordu. Karın boşluğu kanla dolar ve kan basıncı düşerken Parsons parayı düşündü. Son düşünceleri para, nakit, çaldıkları ve sakladıkları onca mükemmel yeşil banknot, her biri arzu ve hayal edilen dolarlar, elde edilmesi uzak ihtimal olan ve gerçekleşmemiş milyonlarca dilek ve hayata devam etmek oldu. Parsons ta başından beri banka soymanın yanlış olduğunu bilmesine rağmen bu işten hoşlanıyordu. Marchenko onları zengin etmişti ve zengin olmuşlardı. Parsons paralarını gördü. Onları bekliyordu. Bunun ardından Parsons'ın kalbi solunumu durdu ve o anda parayla ilgili düşleri Los Angeles'ın sıcak ve parlak sokaklarında kayboldu. 2 dakikayı fazlasıyla aşan Parsons ve Marchenko'nun zamanları dolmuştu. 1. Ayrımın sonu. Sayfa 12.